Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Şiirin Sınırları programına hoş geldiniz. Programı Nilgün Yıldırım hazırlıyor, Teknik Masa'da Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her hafta olduğu gibi şair ve eleştirmen Sayın Hayri Ünal'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Şiirin sınırlarında bugün şiirin gerçekle gerçekçilik ilişkisini konuşacağız. Sanat özünde hakikati aramaktır gibi cümleler kurulmuştur. Bu tür cümleler belki sanata, şiire gereğinden fazla misyon yükler gibi. Bu yüzden kimilerinin hakikat, kimilerinin gerçek dediği kelimeyle şiirin nasıl bir ilişkisi var ya da nasıl olmalı? Bugün bu konuyu irdeleyeceğiz. Bu iki sözcük aynı şeyi mi ifade etmekte? Önce bunu soralım.
Evet, eş anlamlı görünen sözcükler bu konuda da olduğu gibi Türkçe'de de diğer dillerde olduğu gibi ince farklar barındırırlar. Hakikat ve gerçek sözcükleri de böyledir. Esasen aynı anlama gelen sözcükler fakat kullanımda insanlar çeşitli anlam yüklemeleri yaparlar. Örneğin Heidegger, Alman felsefeci, var olanın mahremiyetine hakikat der. Sanat eserinde iş başında olan şeyin de hakikatin gerçekleşmesi olduğunu söyler. Burada bile aslında hakikat ve gerçekleşmek dediğimiz zaman iki kelime arasındaki farkı görüyoruz. Yani hakikat gerçekleşmek için sanki gerçeğin bir önceki aşamasıymış gibi algılıyoruz Heidegger'in bu sözünü. Hakikatin tabii şu da çok önemli Sümeyra Hanım. İki ayrı dildeki anlam farkları, anlam yüklemeleri çok önemli. Mesela hakikat yabancı bir dilden, Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Gerçek kelimesi ise Türkçedir. Dolayısıyla o dillerdeki çağrışımları yüzünden aradaki anlam farkları doğaldır. Ama gerçek sözcüğünün içinde hak anlamı bulunmaz etimolojik olarak. Yani biz hakikatin içinde hak anlamını görürken gerçeğin içinde bunu göremiyoruz. Sözcük karşılığına bakalım biraz isterseniz. Hı hı. Yalan olmayan şey diyor gerçek kelimesinin karşılığı olarak. Yalan olmayan şey, gerçeklik, doğruluk diyor. Doğruluk tam olarak gerçeklik değildir. Bu bütün bilimler içinde böyledir. Bir nesne veya nitelik olarak varlığı inkar edilemeyen, olgu durumunda olan, öz be öz, hakiki, reel ve saymaca olmayan değer olarak söylüyor. Dikkat edin, insanlarda aslında gerçeklik aşkı o kadar derindir ki, hatta böyle gülerek seyrederiz bazen espri konusu da olmuştur. İkinci bir firma açıldığı zaman bir şeyin öz hakikiyesi olur. Yani hakikat aşkı, gerçek aşkı insanın her düzeyde içinde yer alan bir şey. Yani yeni firmalar açılırken bunlar kullanılır sıfat olarak. Yani asıl olan benim aslında, öz olan benim gibi. Dolayısıyla bu böyle bir anlamı da var gerçeğin. Her insanın içine yerleştirilmiş bir sevgi olarak. Gerçek sözcüğünün sözlük anlamlarından birisi de şu, aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici, gerçek elmas gibi kullanıyoruz bunu. Yani bu özü aslında değiştirilemeyen bir madenin gerçek şekli şeklinde söyleniyor. Burada da yapay olmayan, doğal, doğadakini olduğu gibi yansıtan anlamını kullanıyoruz. Bir felsefe terimi olarak da kullanılıyor gerçek ve hakikat. Orada da tasarımlanan bir şeye karşıt olarak var olan, gözümüzle görebildiğimiz, elimizle dokunabildiğimiz şeyler olarak felsefedeki terim anlamı da hayalin karşıtı.
Peki hayal karşıtı dediniz ya, konuyu dilerseniz biraz da edebiyata getirelim. Edebiyat kitaplarında hayali yün, hakiki yün diye bir ayrım, bir çatışma konusu var. Peki edebiyat alanına nasıl yansıyor bu konu?
Evet. Çok önemli bir konuya geçmiş olduk. Hayal ve hakikat etrafında. Şimdi roman etrafında yapılan bir 19. yüzyıl edebiyat polemiğidir bahsettiğiniz. Ama bugün bile tartışma o polemin etrafında devam etmese bile başka başka şekillerde sürmektedir. Her zaman hayal ve hakikat konusu bizim edebiyatçının, başka alanlardaki sanatçıların gündemindedir. Her edebiyatçının kendine dönüp de cevaplaması gereken bir sorudur bu. Eğer şairse o kişi, ben ne demeye bu şiir denilen şeyle uğraşıyorum? Bir hayalin peşinde miyim Yoksa bir gerçeği mi kovalıyorum? Yoksa mevcut bir gerçeği açığa çıkarmaya mı çalışıyorum? Hatta yenilerde genç bir şarkıcı şöyle bir şarkı söylüyor. İstikrarlı hayal hakikattir diye bir şarkı söylüyor.
Al sazım, anlat, ben yoruldum, sığamadım her yerden, kovuldum, denize yakışan martı gibiyiz, nereye eserse oraya gider. İstikrarlı hayal hakikattir, ölüm var ve bu bir rüyadır. Rock'n'roll istikrarlı hayal hakikattir. Ölüm var ve bu bir rüyadır.
Böyle motive edici, güzel kişisel gelişim cümlesi gibi duruyor ama aslında şöyle bir tarafı var onun. Hayal sanki bir kerelik görünen, karşımıza bir kerelik çıkan bir şey de istikrarlı olduğu zaman hakikate dönüşebilecek. Hakikat sanki hep daha esaslı bir şey gibi sunuluyor burada da. Biz tabii sorduğunuz şeye dönelim, terimin anlamlarına dönelim. Hayali yun romantizm sözcüğü yerine, hakiki yun da gerçekçilik yerine düşünülmüş terimler. Batı etkisindeki Tanzimat Edebiyatı'nda Namık Kemal, geçmiş şiiri manasız bularak şiirin sosyal fayda ve hakikate uygun olması gerektiğini ortaya atıyor önce. Tabii buralardan doğan fikirler o zamanki ikilikte tartışılmıyor bugün. Örneğin benim gerçekçilikten anladığım şey sosyal faydayı kapsamıyor. Fakat şiirde ve edebiyatta genel olarak toplumcu gerçekçilik dediğimizde anlaşılan şey tam da bu iki fikri. Sosyal faydayı ve gerçeğe uygunluğu tartışıyor. Hayali yun, hakiki yun, yani romantizm mi, gerçekçilik mi meşhur tartışmasını ise Beşir Fuad'ın yazdığı Victor Hugo biyografisinde görüyoruz. Hugo'nun romantizmini Zola'nın gerçekçiliği karşısında yenilgiye uğratmayı amaçlıyor Beşir Fuad. Böylece Recaizade gibi o zamanın romantik şairlerini, o günün tabiriyle hayal peşindeki şairleri de topa tutmuş oluyor. Romantizmin sunduğu bütün imkanlardan yararlanan Tanzimat edebiyatçıları arasında bu tartışma oldukça yankı bulmuştur.
Peki romantizm nasıl imkanlar sunmaktaydı o dönemde?
Evet, romantizmin genel olarak dünyada ve Türkiye'de algılanmasıyla ilgili hayalle karışık bol doğa betimlemeleri, eserinde yazarın anlatıcı kimliği ile yüksek sesle konuşması, gerçek hayattaki çirkinliklerden kaçınabilmeleri. Bu çok önemli bir bahis. Yani romantizmin sunduğu imkanlar arasında gerçek hayattaki çirkinlikten kaçınma, aynı zamanda gerçekçilerin talip olduğu bir şey. Çirkinliği anlatmakla ilişkili sanatçılar her zaman ikiye bölünmüştür. Burada da ikiye bölünüyorlar. Ve yazarın keyfine göre yazması, insanlık dersi vermek zorunda olmayışı gibi imkanlar. Bu önemli bir imkan. Tabii gerçekçiliğin üstünlüğü arasında sayılan özelliklerden biri, özellikle bugün için ilginçtir. Toplumsal yarar gözetildiği için iyinin ve kötünün eserde net bir şekilde ayrıştırılması beklenmektedir gerçekçi eserde. Oysa biz bugün böyle bir gerçekçiliği yatsıyoruz.
Peki bugünkü gerçekçiliği farklı yapan şeyler nelerdir?
Tabii şimdi şöyle bir şey var, yani gerçekçilik dediğimizde iyi ve kötü dedik ya, hani iyi ve kötüyü ayırt etmek o kadar kolay alansal bir şey değil. Yani bu siyah beyaz bir alanda bir şey tamamen kötü, bir şey tamamen iyi diyemiyoruz bugün. Ne kadar çok detay verebilirsek gerçek o kadar açığa çıkar diye düşünüyoruz. Bugünün insan olarak biz böyleyiz. Bugünün insan olarak biz olgulara baktığımız zaman onun nasıl olduğuyla ilgili ne kadar çok detay verirsek o kadar açık olur bizim için. O kadar şeffaflaşır diye düşünüyoruz ama bu sadece bir his. Bu böyle olmaz. Her konuşma hakikati biraz daha kapatır. Mesela çok dünyada bilinen, Türkiye'de de bilinen Matrix gibi yapımlara ünlü bir film bu. Bu tür kitaplar da var. O tür o fantastiği bir şekilde gerçekle buluşturan. Gerçeğin ne olduğu konusunun, böyle filmlere baktığımızda gerçeğin ne olduğu konusunun sorguya hep açık kalması gerektiğini söyleyebiliriz. Neden? Ta o zaman, yani bu hayali yün, hakiki yün tartışmasının olduğu zaman Beşir Fuad'ın alıntıladığı cümle halen geçerliliğini korumakta. Hayattan başka elimizde bir numune yoktur. Bizim bütün malzememiz hayattır. Hugo'ya göre ise yazarın, Hugo kimdi? Yazarın bu romantik olan Victor Hugo diyor ki sefalet ve zarureti çıplak şekilde gösterme hakkı yoktur yazarın. Yani gerçeklerden kaçmalıyız diyor. Şimdi bugünse sefaleti olduğu gibi görmek, göstermek açısından sanat bana göre iletişim araçlarının gerisinde kalmıştır.
Peki ne demek bu iletişim araçları ve sanat kayası gerçekçilik açısından ne ifade etmeli?
Konuyu tabii burada şimdi tam bu noktada şöyle bir şey söylemek lazım. İletişim araçları ve sanat, hani programın adı şiirin sınırlarında, biz daha çok aslında şiir açısından konuşuyoruz. Şiir de bir sanat. Dolayısıyla biraz şiire taşımak istiyorum. Mesela iletişim araçları bir kadın cinayetini olduğu gibi verebilir. Bugün filtresiz bir şekilde iletişim araçlarının çok yaygın olduğu bir ortamdayız. Deep web gibi mecralar var. Her şey insanlara dolaysız bir şekilde ulaşıyor. Bu gerçekçilik demek değil aslında tam olarak. Ama şiir eğer kadın cinayetleri hakkında konuşmak istiyorsa gerçekçiliğini üslubundan almalıdır. Yani inandırıcılığından almalıdır. Olayı çıplak bir şekilde aynen veriyor olmak gerçekçiliğin sınırları içinde değil. Bu şiir sadece şiir olmayı üslubuyla başardığı sürece konusuna iyilik edeceği gibi esasen şiir açısından kadın cinayetinin pek de anlamı yoktur. Ne demek istiyorum? Bunu açmak isterim biraz. Çünkü yanlış bir şey söylemiş olmak istemem. Faulkner, Amerikalı iyi bir romancı, sanatından başka hiçbir şeyden sorumlu değildir yazar der. Gerçek bir değeri varsa yasak masak tanımaz. Bir rüya peşindedir. Yüreğini daraltan ne pahasına olursa olsun kurtulması gereken bir rüya. Her şeyi göze alabilir bu uğurda. Yazacağını yazabilmek için onur, gurur, dürüstlük, güven, mutluluk tümünden vazgeçebilir. Hatta öz anasını bile dolandırır gerekirse. Ode on a Grecian Urn, bu şey Faulkner'ın bahsettiği eser, John Keats'in bir şiirinin adı ve bir Yunan vazosuna diye Türkçeleştirebiliriz. Yeryüzündeki bu eser için şunu söylüyor Faulkner, yeryüzündeki bütün yaşlı kadınlardan değerlidir diyor. Bu şimdi ilk duyduğumuzda çok rahatsız edecek bizi. Sağduyuya, vicdana birçok şeye aykırı gelecek. Ve soruyorlar nitekim Faulkner'a, öyleyse güvenlik, mutluluk ve onur yokluğunu sanatçı yaratıcılığının temel etkeni sayabilir miyiz diye soruyorlar Faulkner'a. Hayır, sanatçının yalnızca iç huzuru bakımından önemlidir bunlar. İç huzurunun ise sanatla hiçbir ilgisi yoktur diyor. Nitekim biz bu konuda, bu konuları konuşurken de hep iki tercih arasında kalırız ama illa birini tercih etmem, yani o arada çok kalın bir çizgi yok. Sadece şunu bilmek gerekiyor, iç huzuru oluşturan sanat dışında birçok şey var. Sanat başka bir yerden doğuyor. Ben bu örneği sık sık hatırlarım ve buradan sanatla, gerçekçilikle, hayalle, ahlakla gerekirse alakaları buradan kurarım.
Sanki tehlikeli bir bölgeye giriyoruz gibi Sayın İnal. Gerçekçilik sosyal fayda talep ederken sanat, şiir bunun önemsiz olduğunu söyler gibi. Faulkner örneğinden böyle bir hisse kapıldım.
Evet evet, onu zaten öngörerek konuştum aslında ben de. Bu örnek, dediğim gibi ben bunu sık sık hatırlarım. Eser üretirken, bir şeylerle uğraşırken, yazarken de hep aslında biz bunu yine bu tartışmanın ötesinde başka bir tartışma daha var edebiyat tarihinde. Yarar, yani meşhur lise kitaplarında hep konuşulur, toplum için mi, sanat için, hı-hı, mi diye meşhur, artık böyle klişeleşmiş, evet, biz edebiyatçılar için çok bilinen, herkesin bildiği bir tartışmadır. Bu tartışma çok önemli bir tartışma ama. Yani bu insanlığın başlangıcından beri bitmeyen bir tartışma olduğu için önemli. Şimdi gerçeğin sözlük anlamını hatırlamak isterim. Bir şeyin doğrusu, bir şeyin aslı gibi anlamlar, olay ve olgular aslında tek bir açıdan gerçek olamıyorlar. Kurosawa diye bir Japon yönetmen var. Onun ünlü bir filmi var, Rashomon. Orada bir olay olur, bir şeydir, tecavüz olayıdır, hı hı, bir kadına ve birkaç tane tanık vardır. Film oradan hareketle devam eder ve hepsinin ifadelerini alır hakim. Yani hakimin ifadelerini göstermekten ibaret bir film. Orada şunu görüyoruz aslında, çoklu bakış açıları. Yani realite dediğimiz şey kimin realitesi? çoklu bakış açıları açısından her anlatıcının anlattığı hikaye başka bir hikayeye dönüşür. Hmm. Her anlatıcı kendi algısına göre, dikkatine göre, o olayda gördüğü inceliklere göre ve kendi bireysel yaşantısının doğurduğu, yarattığı travmalardan hareketle bakarak olayları yorumluyordur. Dolayısıyla realitede birdenbire değişir. Aslında biz bunu her zaman, toplumsal olarak her zaman yaşıyoruz. Bütün, bakın, hukuki olaylarda, yani şimdi sosyal medyaya yansıyor mesela, bir dava yansıyor. Duyuyoruz, birisi diyor ki işte davalı taraf bir şey yazıyor, davacı taraf başka bir şey yazıyor. Ve biz hep o hakikatle ilgili şüphe içindeyiz. Hı hı. Bu tamamen bununla alakalı bir şey. Yani gerçek, olgu dediğimiz, olay dediğimiz her şey tek bir açıdan gerçek olamıyor. Orada farklı farklı bakış açıları var. Dolayısıyla biz iyinin ve kötünün tanımında da uzlaşamıyoruz bu yüzden. Yani hep böyle ara renkler var. Hiçbir zaman uzlaşmıyoruz ve bu şu anlama da geliyor. Gerçekçilik tartışması da oraya geliyor aslında bir şekilde ve ahlaki doğruluk üzerinden ilerliyor. Lakin ahlaki doğruluk da inanç ve değerlere göre izafi bir şey.
Evet.
Yani ahlaki doğruluk dediğimizde bir inanca göre doğru olan, diyelim Hristiyan için şarap içmek caiz ve helal bir şeyken bir Müslüman için yanlış bir şey, evet, ve haram olan bir şey. Dolayısıyla bu tür çok çok önemli temel konularda bile bu kadar farklılıkların olduğu, izafiyetin olduğu alanda, daha detay, gündelik olan konularda nasıl bir kesinlik bekleyebiliriz? Sanat söz konusu iken hele ahlaki doğruluk hiçbir zaman iyi bir cetvel olamıyor. Yani siz bir esere bakarken bu doğruyu, güzeli, iyiyi anlatıyor, evet bu yüzden iyidir diyemezsiniz. Bir eleştirmen bunu söylerse yanılmış olur. Ama tabii gerçekçiliğin böyle iddiaları var. Yani örneğin toplumcu gerçekçilik diyor ki iyiyi söylemeli, toplum için iyi olan şeyi söylemeli gibi iddialarda bulunuyor. Faulkner'ın söylemek istediği de bence hemen hemen bu.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hayriye Ünal. Değerli dinleyiciler, toplumcu gerçeklikten bahsettik bugün. Toplumcu gerçekçiliği esinleyen şairlerden biri olan Nazım Hikmet'ten güzel bir şiirle veda ediyoruz sizlere. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik Masa'da Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Talihsiz Yusuf'un gemisiyle Barcelona seyahati. Yusuf'un hikayesi. Kısacık bir hikayedir Yusuf'un hikayesi. Fazla durmaya gelmez üzerinde. Bir dalyan gözcüsüydü Yusuf, Akdeniz limanlarından birinde. Saatler bu limanda çamurlu, çıplak adımlarla yürürdü. Çarşıda renkli yemişler çürürdü. Deniz kıyısında çocuklar iri balık leşlerini sürürdü. Ve dalyanda Yusuf, göğsünü verip tuzlu, ıslak rüzgara, direğin tepesinden tükürürdü, suda karpuz kabukları gibi dizilen kayıklara. İlk önce o görürdü suyun altında balıkların turna kuşları gibi sürüyle gelişini. Sevinçsiz ve kedersiz yapıyordu işini. Bilmiyordu hünerini düşünmek denen şeyin. Ne memnundu ne pişmandı dünyaya geldiğine. Fakat bir gün yine saatler yürürken, yemişler çürürken ve çocuklar balık leşlerini sürürken dalyanda yılan derili uskumrular ağlara vakitsiz girdiler. Bunda Yusuf'un günahı yoktu ama onu direğinden indirdiler. Suda karpuz kabuğu gibi yüzen kayıklarla, turna kuşları gibi gelen balıklardan ayrı düşünce Yusuf, koskoca dünyada bir istavrit gibi aç kaldı. Bir sabah bir kayık çaldı, yakalandı o gece. Ve böylece kızmayarak, üzülmeyerek, belki de farkında olmadan pek, demirlerin dışından demirlerin içine geçti. İçeride barbut oynadı, gardiyana haraç vermeden. 7 yerden bıçak yedi bir gece. Devrilmedi fakat kısım ağasını yere sermeden. İçeride bir orman hayvanı gibi cesur, kurnaz, korkak doldurdu günlerini farkında olmayarak. Ve biz ki şimdi dışarıdayız, denizdeyiz, rüzgardayız. Yelkenlerin altında Yusuf iki büklüm dizüstü oturuyor. Esmer, kalın bir kadın sesi gibi rüzgar, ne bir çocuk sevincine ne kederli ihtiraslara çağırıyor onu. Ve dalgalar geçiyor gözlerinden onun, bir damla ışık bırakmayarak. O ömründe ilk defa olduğu yerden uzak, o ömründe ilk defa düşünmeye çalışıyor. Şiirin sınırları.